Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bu üzerinde yaşadığımız dünyada tek başımıza değiliz. Bizimle beraber milyarlarca insan var anlamında söylemiyorum bunu. Şu dünyada 7 milyar insan değil de tek başımıza ailece 5 kişi biz yaşıyor olsaydık, lütfen dikkat ediniz, insan olarak, aile olarak yine bugün bizi bunaltan problemlerle yüzleşecektik. Dünyadaki sıkıntılarımız, dünya kalabalık, 7 milyar olduğu için değil, biz bu dünyada yalnız olmadığımız içindir. Yalnız değiliz demek, yani sürtüşmeyeceğimiz, karşımıza engel çıkarmayacak, bizi yanlışa sürükletmeyecek karşı tarafımız olmadan yaşamak mümkün değil bu dünyada. O hayal ettiğimiz yer, kimse ile sürtüşmeden, kimsenin bizi kandırması söz konusu olmadan yaşayabileceğimiz yer inşallah cennettir. Dünya henüz annemizin rahminde dünyaya gelmeyi beklediğimiz durumda bile hastalıkla, şeytanla, şeytanlaşmışların işleriyle boğuşarak durduğumuz bir yerdi. Bebekliğimizden ölümümüze kadar kardeşlerim, yalnız kalmak yok. Mağlup olmak, çökmek de yok. Şunu bilelim ki, bedenlerimiz çürümeye mahkumdur. Hastalığa mahkumdur. Kazaya, belaya, sıkıntılara mahkumdur. Ama iradelerimiz, yani kimliğimiz, şahsiyetimiz, bütün dünya karşımızda olsa çökmeyecek kapasitededir Allah'ın izniyle. Bizi sinsi düşmanlarımıza karşı, şeytan, şeytanın hizmetinde kim varsa herkes buna dahil. Çünkü insandan da şeytan olur. Şeytanın emrine kim girdiyse, cin, insan, eşya, o benim için şeytan demektir. Bizim onlara karşı çökmeden ayakta kalabileceğimiz potansiyel bir irademiz vardır. Eğer bir insan şeytanın vesveselerine, aldatmalarına, tuzaklarına mağlup oluyorsa, bu büyük oranda ondan kaynaklanıyordur. Bedenimiz çökebilir, irademiz çökmez. Nasıl para hırsımız ve diğer hoşumuza giden şeyler ölüm yatağında bile bizimle beraber duruyor? 100 yaşındaki ölümü bekleyen insanlar bile parasından vazgeçmiyor, apartmanından vazgeçmiyor. Neden? Benimsiyor. Sahipleniyor, çürüyen bedeni, onun hislerini, arzularını çürütemiyor. Eğer biz insan olarak, Müslüman olarak şahsiyetimizi, irademizi ayakta tutmak zorundayız. Öleceğim ama sürünmeyeceğim. Evet, aç kalacağım ama dilenmeyeceğim. Evet, itileceğim, horlanacağım ama kendimi başı göklere değmiş onurlu bir Müslüman insan olarak kabul edeceğim diye inandıktan ve bu inancımıza sahip olduktan sonra değil üniversite imtihanını başaramamak, bir iş yeri başvurusunda kabul edilmeme riskiyle karşılaşmak, hastalık bile, ölüm bile Allah'ın izniyle bizi çökertmez. Çökerken önce iradelerimiz çöküyor. Yani üstün, yüksek arzular yerine pasif ve beceriksiz tavırları benimsiyoruz. Razı oluyoruz. Bu sefer şeytan bizi istediği gibi hamur çevirir şekilde çeviriyor. Yoğuruyor bizi şeytan. Ama bunun sebebi biziz. Kardeşlerim, güçlü mümin, iradeli bir mümin şeytandan güçlüdür. Allah'ın izniyle güçlüdür. Kur'an'ımız böyle haber veriyor. Evet, şeytan güçlü, şeytan eski, profesyonel, zeki, tecrübeli, doğru. Ama asla ve kat'a insanla yüzleştiğinde eğer o insan Allah'a sarılmayı ve iradesini kullanmayı tam olarak becerebilirse şeytan onu mağlup edemez. Problemimiz bizim şeytanın kullanmasına müsait pasifliği sahipleniyoruz. Korkularımıza tapınıyoruz. İşsizlik korkusu, başarısızlık korkusu, güçsüz olma korkusu, yani büyük olmayan bir ülkenin vatandaşı olmaktan kaynaklanan korkular gibi bizi yiyip bitiren gereksiz korku ve endişeler hem bir yandan Allah'a itimadımızı zayıflattığı için iman açısından zarar veriyor, hem de diğer taraftan şeytan istediği gibi bizi oyuncak olarak oynuyor, bizimle oynuyor ve bu yüzden çöküyoruz. Bu yüzden 100 yaşındaki ihtiyarlar gibi beyni çökmüş 20 yaşında, 30 yaşında delikanlılarla karşılaşıyoruz. Değil İstanbul'u fethedip tarihle oynayacak 20 yaşında bir delikanlı olmak, bir aile düzeni kurup bir eş olmak dahi hayal edemiyor 30 yaşına geldiği halde. İradeler çöküyor, beyinler çöküyor, vücutlar istediği kadar dik kalsın. Kardeşlerim, Allah-u Teala yalnız bıraksaydı bizi, yani peygamber göndermeseydi, ne yapacağımızı tembih etmeseydi, belki haklı olurduk. Ama Allah Kur'an gönderdi. Kur'an ayakta nasıl durulur? Bütün dağların üstünde daha güçlüyüm hissini nasıl barındırır insan? Bunu öğretiyor. Peygamber gönderdi. Aleyhissalatu vesselam. Peygamber ciddi bir şekilde insan ayakta nasıl durur? Şeytana, şeytanlaşmış insanlara mağlup olmadan, selde sürüklenen çerçöp olmadan nasıl yaşar insan, bunu öğretmek için peygamber göndermiş. Üstelik de örnek ol diye de ona tembih etmiş. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam sadece sözünü yapıp gitmiş değil, örnek göstermiş. Yetim, fakir, kimsesiz, ağaçlar hariç herkes ona düşman. Kendi vatanında kalamıyor. Erken yaşta çocuklarını kaybetmiş. Torunlarını kaybetmiş. Ama son gününe kadar hileye, şeytana, şeytanlaşmışlara teslim olmamış bir peygamber. Bu anlattığım gerçeklerin örneği bir peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. korkunun kendisi değil, hayali bile bir insanı çökertiyorsa, bunun temelinde iman zafiyeti vardır kardeşlerim. İrade çürümüşlüğü vardır. Bunun için döneceğiz Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Anne olarak, baba olarak, evin genç kızı olarak, evin genç erkeği olarak, yeni iş kuran bir Müslüman olarak, toplumda bir yere yerleşmeye çalışan birisi olarak güçlü, çökse bedeni çöker, kafası çökmez. Hastalansa vücudu hastalanır. Aklı ve iradesi ve hayalleri hastalanmaz. İnsan olacağız Allah'ın izniyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden bir demet sizlere sunacağım. Bu demet hadisi şerif bize kuş kadar hafif yüreğimizle bu dünyada yaşayıp, kuş kanadıyla gökyüzünde süzülüp bir yerden bir yere gittiği gibi bu dünyadan cennete giden insan olmayı öğreneceğiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından. Kardeşlerim, birinci öğüdü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bunu zihnimize not ediyoruz. Güçlü, iradesi sağlam, çökmez Müslüman olmak için. Evlendiğinde mutluluğu artması gerekirken morali bozulmuş, hayattan nefret etmiş insan olmamak için, iş kurarken çökmemek için, yürürken toplumda bir hayat düzeni kurarken çökmemek için birinci tavsiyesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, güçlü mümin zayıf müminden daha değerlidir Allah'ın katında. Peki güç nedir? Bu hayatta güç neyse, para, sağlık, neyse artık, çevre, ama Allah ile beraber kazanılmış güç istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yoksa Karun'dan daha güçlü kimse yoktu bu dünyada. Allah'tan kopmuş bir güçtü o. Yalan dolanla, sosyal medyayı filan şekilde kullanarak çok güçlü olabilir bir insan. Ama Allah'tan kopuk, meleklerin desteklemediği bir güçtür o. O güç sadece daha derin bataklıklara kaymayı getirir. Başka bir şey getirmez. Biz güçlü olmak deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından ne anlıyoruz? Sen Allah'a müminsin. Yani Allah'a imanın var. Bu imanınla dolmuş kimliğin var senin. Kendini böyle görüyorsun. Ve Allah'ın sana verdiği bütün kudretini, aklın, bedenin, kolun, çevren çalışıyorsun ve kullanıyorsun. Bu kullanman, bu çalışman kadere imanınla da paralel yürüyor. Sen biiznillahü teala pasif değilsin. Sadece parayı güç kabul etsen, sadece sosyal medyayı çevre kabul etsen, sadece akrabanı ve babanın forsunu force kabul etsen, Allah yok, melekler yok, pratikte yani, sözde vardır. Sen hiçbir şekilde ebedi başarı elde edemezsin. Seni daha fazla uyutmaz, daha fazla problemler içinde yüzdürür bir gücün olur. Demek ki çökmemek için ilk dersimiz güçlü olma hesapları yapacağız. Aklımız daha güçlü, matematiğimiz daha güçlü, zenginliğimiz daha güçlü, bedenimiz daha güçlü. Bunun için gerekiyorsa spor yapacağız. Ama bu gücümüz hep Allah'ın ve ona imanın şemsiyesinin altında olacak. Öbür türlü Karun güçlüydü. Öbür türlü Firavun daha büyük orduları vardı denir insana. Kardeşlerim, ikinci öğüdümüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, biz en iyi Müslüman olmak için camiye kapanıp 6 ay oradan çıkmayan kimse olmak zorunda değiliz. Öyle Müslümanlık olmuyor zaten. Bu hayatın içinde Allah'ın en iyi kulu olma mücadelesi yapacağız. Dağlara da çekilmeyeceğiz. Fisku fucurun, melanetlerin yüzdüğü şu şehirlerde Allah'a kulluk yapacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüsünü kullanarak. Ne buyuruyor? Senin üzerinde Rabbinin hakkı var. O hakkı ver buyuruyor. Bedeninin hakkı var. O hakkı da ver. Ailenin hakkı var. O hakkı da ver. Tekrar ediyorum. Üç sac ayağı üzerinde hayat kuracağız. Allah'ın hakkı, vücudumun hakkı, ailemin hakkı. Allah'ın hakkını bedenime yedirtmeyeceğim. Bedenimin hakkını aileme yedirtmeyeceğim. Ailemin hakkını başkasına yedirtmeyeceğim. Yani bir Müslüman ibadet de yapacak, spor da yapacak, eşiyle de çocuklarıyla da ilgilenecek. Hepsine vakit kuracak. Ben İslam'a hizmet etmek için 6 aydır eşimle ailemle ilgilenmiyorum. Yanılıyorsun. Sen İslam'a hizmet ediyorsun ama kendini İslam'ın ideallerinin dışına taşırıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin gibi yapmadı. Sen niye öyle yapıyorsun? Ne dedik? Çökmemek için gerekli bunlar dedik. Sürekli ibadet eden de çöker. Sadece çoluk çocuğuyla da ilgilenen çöker. Vücut güzellik yarışmalarında ömrünü bitiren de çöker. Dengeli giden çökmez Allah'ın izniyle. Üçüncü kuralı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyada çökmemek için buyuruyor ki insanların çoğu sağlık ve boş vaktin kıymetini bilmeden bu dünyada yaşarlar. Aldanırlar. Demek ki çökmek istemeyen Müslüman bu duygusunda samimi ise üçüncü prensip olarak sağlığının ve boş vaktinin kıymetini bilecek. Sağlığını ve boş vaktini değerlendiremeyen çökeceği yıllara doğru yürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik nasihatlerini dinliyoruz. Ve dördüncü nasihati sallallahu aleyhi ve sellemin buyuruyor ki her zaman üst el alt elden iyidir. Ne demek? Verirken insanın eli üstte durur. Alacağın zaman mecbur böyle altta tutarsın elini. Sadaka verin demek mi bu? Elbette sadaka verin demek bu. Ama sadakayı nasıl vereceksin? Sadakayı olursa vereceksin. Bu demek ki çok çalışın. Çok para kazanın. Sağlığın, ailen, çevren müsaitse çift mesai yap. Para biriktir. Vermesen bile sadaka, helalinden birikmiş paran çok olsun. Peygamber tavsiyesi. Çökmemek için, bir beş kuruş etmez iş için mahcup olmayacağın, tartışmalara girmeyeceğin, kiracıydı, ödeme yapmadı, elektriği vermedi denmemesi için senin hakkında zihninin veren el zihni olması gerekiyor. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve beşinci nasihati, çökmeden kıyamete kadar ömrün olsa, bu ömrü dik, onurlu, iradeli ve hayır sahibi, ürkmez, korkmaz, kaçmaz Müslüman olarak yaşayabilmen için. Beşinci nasihati, zenginlik gönülledir. Para ile değildir, malla değildir. Buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Neden biraz önce zengin olmayı tavsiye etti bize de, şimdi korkma zenginlik kalple, gönülle olan zenginliktir buyuruyor. Çünkü sen çalışırsın, herkesten fazla çalışırsın ama bol bulamayabilirsin. yetmeyebilir. Eğer gönlün senin bir dilim ekmek ve bir soğanla doyacak çapta ve kapasitede değilse, zaten hiçbir servet senin gözünü doyurmayacak. Gönlü zengin insanı az mal, günlük maişet bile mutlu eder. Onun için asıl zenginliğin gönül zenginliği olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aşı olarak bize enjekte ediyor. Bu bir aşıdır. Çocuklarımızı yetiştirirken elbette onlara mal bırakmak, onların kimseye muhtaç olmayacakları bir kıvamda yaşamalarını sağlamak babalık, analık vazifelerimizdendir. Ama çocuklara bırakacağımız herhangi bir mal asla onların gönlünün zengin olmasından daha büyük bir servet değildir. Bu da lafla olmaz. Çocuk bizdeki o gönül zenginliğini görecek, uygulamalarımızı görecek. Ondan sonra Allah'ın izniyle çocuğumuz da gönlü zengin olacak. Kardeşlerim, 6. öğüdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu dünyada çökmeden yaşamak isteyenler için, yıkılmayan yuvaların, çökmeyen beyinlerin sahibi, pasifize olmayan şahsiyetlerin sahibi olabilmemiz için 6. öğüdü de buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, beceremeyeceğiniz işlerin altına girmeyin. İbadette veya dünya maişetinde becerebileceğiniz işlerin altına girin. Allah az da olsa sürekli olan işten razı olur. Özellikle daha Müslümanca yaşayacağız diye 5 senede ortaya çıkabilecek bir projeyi 5 haftada ortaya çıkarmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısına ters düşmektir. Ebu Bekir radıyallahu anh başta olmak üzere binlerce sahabi onlarca yıl sonra o kıvama geldiler. 23 senede o noktaya geldiler. Biz onu kendimizde, eşimizde, çocuklarımızda 10 günde gerçekleştireceğimizi iddia edersek, beceremeyeceğimiz işin altına girdiğimiz için şeytanın çökertmesine aday olmuş oluruz. İbadetlerimizde böyle, aile programımızda böyle, iş hayatımızda da böyle. Filancalar filan işi aldılar ve çok zengin oldular. Ben de hemen aynı işi gidiyorum, bir arkadaştan borç alıp başlatıyorum. Ya herkesin çevresi farklı, zekası farklı, kapasitesi farklı, dedesinden babasından gördüğü görgüsü, tecrübesi farklı. O bu işte başarılı oldu diye herkes o işte başarılı olacak kuralı mı var? Herkesin ayakkabı numarası farklı, omuz genişliği farklı. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 6. nasihatini unutmuyoruz. Ne buyurmuştu? Kaldırabileceğiniz işlerin altına girin. Mahcup olacağınız işin altına girmeyin. Öyle Kadir gecesinde bol keseden dua yaparak en büyük Müslümanlık adayları reklamı yapmak kolay. Bayramdan sonra ne yapacaksın? İbadetler nereye gidecek? Dengeli, itidalli ama sürekli. Sürekli. Sürekli kaçırmadığın farz namazlar, bir gece sabaha kadar kıldığın 500 rekat nafile namazdan daha değerli. O bir gecenin saman aleviydi. Dünya işinde de böyle. Ve kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şimdi sosyal medya çağında, fısku fucurun, fuhşun ve teşhirin, beden teşhirinin, kötülük teşhirinin, insan oğlunun önüne yağmur gibi yağdığı ve zihinlerimizi, yuvalarımızı işgal ettiği bir zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 7. öğüdünü çok çökmemenin ana kurallarından birisi olarak zihnimize kaydediyoruz. Buyuruyor ki, mücahit nefsiyle cihad eden adamdır. Mücahit nefsiyle cihad eden adamdır. Biz mücahit kime diyoruz? Devletin sınırlarında düşmanla savaşana mücahit diyoruz. Zalimlere karşı gidene mücahit diyoruz. Yani toplumu, insanlığı, dini korumak için silahıyla, malıyla vesaire uğraşan, cihad edene mücahit diyoruz. Doğru, bunlar mücahit. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir yere daha dikkat edin diyor bize. Nefsiyle cihad edendir mücahit. Diyelim ki vatanımızın işgal edilmemesi için gidip cephede senelerce savaşmış birisi mücahit mi? Mücahit. Fakat orada nefsine mağlup olmuş ve cihad ettiği yerdeki bir kadının ırzına tecavüz etmiş. Ya da devletin malından çalmış, evine getirmiş. Yani nefsinin arzularına mağlup olmuş. Biz namussuzluk etmiş bir mücahide mücahit diyor muyuz bir daha? Keşke hiç böyle cihad etmeseydin de namusu zedeleyecek bir işte yapmasaydın diyeceğiz. Sen hırsızlık ettikten sonra ne kıymeti kaldı ki yaptığın cihadın? Demek ki iç cihadımız, yani nefsimize esir olmamak, bu aynı zamanda şeytana da esir olmamak demek oluyor, bizim asıl cihadımızdır. Bu cihattaki kalitemiz bizi öbür büyük gördüğümüz cihada götürecektir Allah'ın izniyle. Demek ki çökmeyecek insanlar nefisleriyle cihad edebilecek insanlardır. Kardeşlerim, 8. öğüdünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dinleyeceğiz. Ama bu öğütten önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Ailesinde işler iyi giderken bu sene niye bozuldu merak edenler. Geçen sene tarımda çok iyi mahsul almıştık, bu sene niye olmadı düşünenler. Sanayimizde, yatırımımızda, ticaretimizde, turizm faaliyetimizde çok iyi kazanıyorduk, ne oldu diye bu sene merak edenler. Sağlığım geçen sene çok iyiydi, bu sene niye böyle oldu diye merak edenler. Yahu biz ne güzel büyük bir devlettik, niye çöktük de Selçuklu'dan Osmanlı'ya düştük? Niye Osmanlı'dan çöktük, başka bir yere gittik? Düşünenler. Hatta ve hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi göklerin ve yerin bir numarası, Medine'de güzel bir İslam devleti kurdu da 50 sene sonra o devlet yıkılıp yerine niye başka bir aile tarafından hükümranlık oluşturulmuş bir devlet kuruldu? Medine niye başkent olarak başka yere taşındı diye merak edenler. Benim matematiğim çok iyiydi, Allah Allah bu sene bu soruları niye cevap veremedim diyen genç kardeşlerim, size söylüyorum, çok iyi çalıştım, denemelerim çok iyi gidiyordu, üniversite imtihanım ne oldu diyen kardeşlerim. Yahu ben babamla çok iyiydim, annemle iyiydim, eşimle iyiydim, ne oldu diyenler. Yani bir tıkanıklık hisseden herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 8. öğüdüne kulak verecek. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Gadba isimli bir devesi vardı. Bu deve çok hızlı koşan bir hayvanmış. Bukhari'den hadisi şerif naklediyorum. Ashab-ı kiram da bilirlerdi ki bu deve geçilmez. Bir gün bir bedevi, yani uzak köylerden gelen birisi, bu gerçeği bilmiyor, böyle bir şeyi bilmiyor, devesini çüşlemiş. Hayvan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Gadba'yı geçmiş. Çünkü o güne kadar geçilmez peygamberin devesi, biliyorlardı ashab-ı kiram. Allah onlardan razı olsun. Bakmışlar ki peygamberin devesini geçtiler. Çok üzülmüşler. Mahzun olmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların bir deve geçildi diye mahzun olmalarını şu şekilde yorumlamış. Buyurmuş ki, bakınız, bize söylüyor şimdi, bu dünyada hep yükselen, hiç düşmeyen bir şey yoktur. Hangi şey yükseliyorsa o bir gün düşecektir. Çünkü dünyanın kendisi bir gün çökecek. Dünyanın en değerlisi insan bir gün ölüyor. Yok bu dünyada hep yükselen bir şey. Döviz hep yükseliyor. Hangi döviz? Ne zamandan beri yükseliyor? 100 senedir yükseliyor. 100 sene önce o dövizin adı da yoktu. 15 sene sonra öyle mi olacak zannediyorsun? Ne imparatorluklar, ne paralar, ne basılmış sikkeler, altınlar bir daha çökmez zannediliyordu. Firavun, Karun çökmez, Nemrut gitmez zannediliyordu. Yok bu dünyada batmaz bir güneş. Güneş ki her şeyi aydınlatıyor, o da batıyor. Bu dersi vermiş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, düştüğün yerde kalacaksın diye bir kural yok. Ama düşme olur. Akşama kadar zıplayabilirsin be çekirge. Akşam uyuyacaksın, çaren yok. Hep uçmak yok. Mola vermek zorundasın. Yer çekimi aşağıya çekecek seni çünkü. Bu 8. nasihatiydi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bize ne sağlayacak peki? Dünya gerçeğini öğretecek bize. Şimdi yetiştirdiğimiz çocukların her istediğini daha o istemeden yapıyoruz. Sonunda çocuklarımız bakıyorlar ki benim içimden geçmesi yeterli, bunu hep alıyorlar bana zaten. Hayatı böyle zannediyor çocuklar. Evlenince de eşinin her dediğini yapmayan biri olduğunu görünce doğru boşanmaya, doğru dayağa, doğru işkenceye, doğru iftiraya o zaman. Hayat böyle değil. Yok öyle 24 saat uykusuz kalmak. Uyuyacaksın kardeşim. Her yürüyen dinlenecek. Her kalkan inecek. Elini mi kaldırdın? İndireceksin elini. Ayakta tutamazsın ki, kurur elin. Nefes aldıysan vermek zorundasın. Hayatı bu şekilde tanıyın diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yoksa şeytan çökertir seni. Annen senin, seni dünyanın en biricik Yusuf'u, Züleyha'sı zannediyordu. Seni öyle yetiştirdi. Evlendin birisiyle. Dün akşam tembih ettim, hala yapmamış dediğimi. Annen değil ki o. El alemin çocuğu. El alemin kızı. El alemin oğlu. Dur bakalım, bir sene iki sene anca anlaşacaksınız. Annenle siz onun rahminde 9 ay beklediğiniz için anlaşmıştınız. Doğar doğmaz sana sarılmıştı o, sen de ona sarılmıştın. Bunu yeni gördün daha. Dur bakalım, bir 9 ay geçsin, belki anlaşırsınız. Hayatı bu şekilde tanımayanlar çabuk pes ederler, çökerler. Hem başkasına zarar olurlar, hem kendileri çeker giderler bu dünyadan. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 9. nasihatine geldik. Bir gün buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, sizden biriniz canı sıkıldığı zaman pis bir halim var demesin. Canım sıkkın desin buyuruyor. Allah Allah. Ne demek, ikisi de aynı değil mi? Aynı ikisi de. Neticede benim bugün moralim yok. Bittim, çektim, bugün ölü gibiyim deme böyle buyuruyor. Biraz canım sıkkın de diyor. Neden? İçindeki can sıkıntısı, moralsizlik ne ise artık, bunu sen itiraf ettikten sonra ona mağlup olursun. Ezilirsin. Halbuki senin hayatın var. Önünde yıllar var. Şimdiden pes edip çöktükten sonra geleceği nasıl taşıyacaksın sen? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içimizdeki sıkıntıyı beyan ederken bile uygun kelime seçmemizi istiyorsa eğer, İçimde dert var, sıkıntı var diye balkondan atlamamıza izin verir mi acaba? Kullandığın kelime bile daha hafif bir kelime olsun. Kendini pes etme şeytana diyen bir peygamber. Moralin sıkıldı, canın çıktı, üzüldün diye sigara iç der mi sana? İzin verir mi buna? Demek ki biz o kadar dikkatli bir hayat yaşayacağız ki şeytan bizi çökertmesin diye kullandığımız kelimeleri bile seçerek kullanacağız. Bir aile geçimsizliğini örnek vermek isterim. Bir aile geçimsizliği, mesela 100 üzerinden sorunlara 100 puan verelim, 60 düzeyinde bir sorun, yani barajı biraz yukarı doğru geçmiş. Bunların kendisini yorumlarken, yok ya boşuna evlenmişiz. Bak canım, Allah'ın düşman yarattığı bir tip bu. Bununla nereden düştük bu çukura biz? Diye başlayan birisi. Ona bir aile danışmanı, psikolog, hoca kim ne derse desin, ne tavsiye edebilir ki? Söze başlarken ölümden başlıyor. Şöyle başlayabilirdi. Yani biz böyle ummuyorduk. İyice sıkıldık, bunaldık herhalde. Nedir, merak ediyoruz bu derdimiz. Bu çare arıyor. Bu başka. Bir sözle mi bu iş düzelecek? Elbette bir sözle düzelmeyecek ama bir sözle başlayacak bu. Kendi pilini kendin bitirmeyeceksin. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize 9. nasihatiydi. Kardeşlerim, ve 10. nasihati aleyhissalatu vesselam Efendimizin Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh ağzından dinliyoruz 10. nasihatini. Buyuruyor ki Ömer radıyallahu anh, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem külfetli iş yapmayı yasakladı. Külfetli iş. Ne demek külfetli iş? Mesela bir daire ihtiyacımız var. Bu daire, çoluk çocuğumuz elbette kirada oturmak zorunda değiliz. Bir daireye taşınacağız. 2 sene taksidini bitirecek şekilde bir daire de alabilirim. 20 sene taksidine girecek bir daire de alabilirim. Biri külfet, ek yükümlülük getiriyor. Aralarındaki fark ne? Semt farkıdır. Veya komşuların force ve reklam farkıdır. Ama daire daire. Tuvaleti aynı, yatak odası aynı, her şeyi aynı. İbadette de var bu. Her gün yatmadan önce 5 sahife Kur'an okurup öyle yatayım diye bir prensip kararı verir insan. İbadet bu. 5 cüz okumadan yatmak haram bana diye bir karar verir. Bu da bir ibadet ama bu külfet. Sen gece yarısına kadar Kur'an okuyacaksın o zaman. 3 gece yapacaksın bunu. 4. gece yapamayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bunu yasaklamış. Yapmayın böyle buyurmuş. Kardeşlerim, ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin aileye özellikle nasihati. Aileye nasihatine geldik şimdi. Buyuruyor ki bir mümin eşinin bir kötülüğüyle hemen eşi hakkında kanaat kullanmasın. Bugünkü ifadeyle hadisi yorumluyorum. Eşi hakkında artı ve eksi toplamaya çalışsın. Artı ve eksi toplasın ne demek? Yani 3 tane yanlış yaptı ama 7 tane de iyi yaptıysa, en azından ticaret kuralları gereği insan oturup bunun iyilerini üstün kabul eder. Aile de böyle devam eder. Hep iyi olacak. Ya Adem Aleyhisselam'a bile nasip olmadı öyle de, sana niye nasip olsun? Tam aradığımız gibi bahçe bile yapamayız. Yağmur gelir bozar onu. Eş nasıl bulacaksın? İyiler ve kötülükler, iyilikler ve kötülükler, artılar ve eksiler toplanmalı. O zaman mesela çok güzel ama yemek bilmiyor. 1-1 etti. İbadet yapıyor, 2-1 etti. Anneme babama iyi davranmıyor ama bana çok iyi davranıyor. 1-1 olduk. Hemen bunu negatifte, olumsuzlukta güçlendirmeyelim diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve kardeşlerim, bir başka övdü aleyhissalatu vesselam Efendimizin. Buyuruyor ki ey insanlar, belanızı aramayın. Ama bela gelir sizi bulursa sabredin, Allah'tan afiyet dileyin. Ne demek belanızı aramayın? Yani düşmanın üstüne gitmeyin, kaşınmayın. Çünkü belanın iyisi yoktur. Belanın güzeli yoktur. Mümin Allah'tan afiyet ister. Allah'tan afiyet isteyen bir insan, bela gelirse buna rağmen sabreder. Ve Allah'ın izniyle kazanır. Bela istememek ne demek? Gencecik kızın ve oğlunla şeriat ölçülerinin yok kabul edildiği bir düğüne gidersen, belanı istemiş olursun. Çocuğun orada Allah'ın şeriatından habersizlerden birisine dadanır, kaybolur gidersin. Altından kalkamayacağın, bütçen olmadığı halde girdiğin uzun taksit belanı istemendir. Çocuğun yanlış iş yaptı, bir hataydı bu neticede. Bunu uluslararası bir sorun haline getirdin, belanı aradın. Çocuk senden kaçtı. Kötü diye diye çocuğu kötü yaptın. Her yerde bunun onlarca yüzlerce örneğini bulabiliriz. Mümin belasını arayan insan değildir. İşin özeti bu. Ve son öğüdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Buyuruyor ki, işinizin sonunun nasıl olduğu önemlidir. Evliliği çok mutlu başladınız. 10. senede sonunda neredesiniz? Mahkemede. Ne edeyim o evliliği? Müslümanlık çok iyiydi, hacca gitti, güzel. Nasıl öldü? İman zafiyetiyle öldü. Hani Müslümandı bu? Çok güzel bir çocuk, ahlaklı. Fakat şimdi uyuşturucu bataklığında, sonu önemliydi bu iş. Biz bu dünyada niye varız? Sonunda cennette olalım diye bu dünyada varız. Sonunda cennette olmayacaksak dünyanın bir anlamı olmuyor ki. Her işte böyle ama. Mesela çok güzel bir bahçe yaptın. Haziran ayındayız. Nerede senin bahçen? Sel aldı götürdü. Sonu önemliydi bunun zaten. Sen istediğin kadar çalışmışsın baharda. Meyve alamadın ama. İbadette böyle, aile ilişkilerinde böyle, ticarette böyle, ziraatte böyle, siyasette böyle. Her şey de böyle. Kooperatif kurduk. Niye kurduk kooperatifi? Ev yapacaktık kendimize. Şimdi neredesin? Mahkemede sürünüyoruz, borçlandık. Niye işin sonu iyi gelmedi? Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğüdünü alacağız. Sonunu hesap ettiğimiz işlerin içinde olacağız. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir demet öğüt çıkardık. Bu bir demet öğütle çökmeden bu dünyada yaşamanın ana grafiğini çizmiş olduk. Elbette bu kadar değil. Ama bunları uygulayanı kitabımız Kur'an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri çok daha büyük hedeflere ve çok daha aydınlık yarınlara götürür. Allah'ın izniyle. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillâhi rabbil âlemin.